Ayrım 7. Hacı Murat, Lev Tolstoy. Sayfa 119. 15. Bölüm. Durumu bildiren bu mektup Tiflis'ten 24 Aralık günü gönderilmişti. 52 yılbaşından bir gün önce ise bir kurye 10 kadar atı çatlatıncaya kadar çılgınca sürdükten, 10 kadar arabacıya da öfkeden dayak attıktan sonra mektubu o zamanki savunma bakanı Prens Çernişev'e yetiştirmişti. Çernişev 1852 yılının 1 Ocak günü Vorontsov'un bu mektubunu başka evraklarla birlikte İmparator Nikola'ya götürdü. Savunma Bakanı Çernişev, Vorontsov'u hem herkesten saygı gördüğü, hem büyük bir servete sahip olduğu, hem de gerçekten bir beyefendi olduğu için kıskanıyordu. Kendisi ne de olsa bir sonradan görmeydi. Ayrıca imparatorun Vorontsov'a karşı özel bir ilgi göstermesini bir türlü çekemiyordu. Bu yüzden her fırsatta Vorontsov'a elinden geldiği kadar zarar vermeye çalışıyordu. Bundan önce Kafkasya'dan gelen raporu getirdiği zaman Nikolay'ın Vorontsov'a karşı büyük bir hoşnutsuzluk duymasını sağlamayı başarmıştı. Çünkü komutanlığın ihmali yüzünden dağlılar pek büyük olmayan bir Kafkas birliğini neredeyse bütünüyle yok etmişlerdi. Şimdi ise Vorontsov'un Hacı Murat için vermiş olduğu buyrukları kötü bir açıdan göstermeye kararlıydı. Çarı Vorontsov'un her zaman Rusların aleyhine olarak dağlıları koruduğuna, hatta onlara yardım ettiğine, Hacı Murat'ı da Kafkasya'da bırakmakla çok yanlış davranmış olduğuna inandırmak istiyordu. Ona göre Hacı Murat yalnız savunma önlemlerimizi öğrenmek için bizim safımıza geçmişti. Onun için iyisi mi onu Rusya'nın iç kesimine göndermeliydi. Ancak ailesi dağlardan getirildikten sonra ona tam anlamıyla güvenilebilirdi. Ancak o zaman dağlılara karşı girişilen harekatta kullanılabilirdi. Ama Çernişev'in Çar'a bunları kabul ettirmek için düşündüğü plan suya düşecekti. Zira Çar Nikolay'ın 1 Ocak sabahı aksiliği üzerindeydi. Çar bu ruh hali içindeyken kim ne önerse sırf terslik olsun diye geri çevirirdi. Hele bu öneri Çernişev'den gelmişse. Çernişev Nikolay için bulunmaz bir adamdı. Bununla birlikte Kont Zahar Çernişev'i dekabristler davasına mahkum ettirip mallarına el koymaya ne kadar uğraştığını unutmamıştı. Savunma Bakanına bu yüzden aşağılık biri gözüyle bakardı. Böylece Hacı Murat Kafkasya'da kaldı. Oysa rapor başka koşullar altında sunulmuş olsaydı yazgısı belki bambaşka olurdu. Çernişev'in tıpkı Nikolay Pavlovich'in gezinti kızağı gibi küçük olan kızağının önünde oturan arabacısı, başına gök mavisi renginde, köşeleri sivri, kadife bir şapka geçirmiş, şişman sakallı bir adamdı. Sıfırın altında 22 derecelik bir soğuğun buğusu içinde kızağı kışlık sarayın ön kapısına yanaştırıp, Prens Dolgoruki'nin arabacısı olan arkadaşına selam verdiğinde saat 9.30'tu. Prens Dolgoruki'nin arabacısı efendisini kızaktan indirip kışlık sarayın kapısı önünde beklemeye başlayalı epey zaman olmuştu. Dizginleri kızağın pamuklu şiltesinin altına sokmuştu. Soğuktan neredeyse donacak gibi olan ellerini ovuşturup duruyordu. Çernişev'in sırtında yakası gümüş rengi kabarık kunduz kürküyle kaplı bir kaput, başında da üniformasına uygun horoz tüyleriyle süslü üçgen bir şapka vardı. Dizlerini örten ayı postunu yana doğru açtı. Soğuktan uyuşmuş ayaklarını yavaşça gererek yerinden kalktı. Ayakkabılarının üzerine lastik geçirmemişti. Bununla da daima övünürdü. Kızaktan indi, sanki hiç üşümüyormuş gibi zinde bir tavırla halıya basarak üniformalı kapıcının saygıyla açtığı kapıdan içeri girdi. Sofada sırtındaki kaputu çıkardı, aceleyle koşup gelen yaşlı uşağı uzattı. Aynaya yaklaştı, kıvırtılmış pelukasının üzerinden şapkasını dikkatle çıkardı. Aynada kendisine bakarken yaşlı ellerinin alıştığı bir hareketle şakaklarının üzerindeki favorileri, alnının üzerine düşen saçları hafifçe kıvırdı, göğsündeki haçı, kolundaki rütbe işaretlerini düzeltti. Sonra artık pek söz geçiremediği yaşlı ayaklarını ağır ağır atarak yavaş adımlarla halı kaplı yan merdivenden yukarı çıkmaya başladı. Bekleme odasının kapısı önünde tören üniformalarını giymiş uşaklar bekliyordu. Çernişev'i görünce büyük bir saygıyla eğilerek selamladılar. Çernişev önlerinden geçip içeriye girdi. Henüz yeni tayin edilmiş olan nöbetçi yaver Çernişev'i nezaketle karşıladı. Sırtında yeni bir üniforma vardı. Apoletleri de, kolundaki rütbe işaretleri de, henüz yıpranmamış olan yüzü de pırıl pırıldı. Kapkara ince bir bıyığı, tıpkı Nikolay Pavlovich gibi öne doğru taradığı favorileri vardı. Savunma Bakanı'nın arkadaşı olan Prens Vasili Dolgoroki, durgun yüzünde bir can sıkıntısı ifadesiyle Çernişev'i selamladı. Onun da favorileriyle bıyıkları, Çar'ın favorileriyle bıyıklarına benziyordu. Çernişev yavere, "L'Emperor" diye sordu, dipnot imparator. Aynı zamanda gözleriyle çalışma odasını işaret ediyordu. Yaver, "Sa Majeste Vienne de Rentrer" dedi. Dipnot İmparator Hazretleri şimdi geldiler. Bunu söylerken kendi sesinin tonunu beğendiği, kendi kendini zevkle dinlediği belliydi. Sonra yumuşak adımlarla yürüdü. O kadar birbirine uygun adımlar atıyor, öylesine güçlü yürüyordu ki, başına su dolu bir bardak konulmuş olsaydı bir damlası bile dökülmezdi. Gürültüsüzce açılan kapıya yaklaştı. Bütün varlığıyla o girdiği yere karşı ne kadar derin bir saygı beslediğini belirten bir tavırla kapının arkasında kayboldu. Dolgoroki bu arada çantasını açtı, içindeki evrakı gözden geçirdi. Çernişev ise kaşlarını çatmış bir halde, uyuşmuş bacaklarını gere gere bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, imparatora bildirilmesi gereken şeyleri hatırlamaya çalışıyordu. Tam çalışma odasının kapısına yaklaştığı bir sırada kapı açıldı, içeriden gene yaver çıktı. Şimdi yüzü biraz öncekinden daha çok parlıyordu, daha da saygılı bir ifadesi vardı. Hemen bakanın arkadaşına Çar'ın yanına girebileceklerini işaret etti. Kışlık saray yangından hemen sonra tamir edileli epey olmuştu. Nikolay sarayın üst katında oturuyordu. Kendisine rapor vermeye gelen bakanlarla yüksek devlet memurlarını kabul ettiği çalışma odası çok yüksek tavanlı bir odaydı. Dörtte büyük penceresi vardı. Karşı duvarda İmparator 1. Alexander'ın büyük bir portresi asılıydı. Pencerelerin arasında iki küçük yazı masası duruyordu. Duvarların dibine birkaç iskemle dizilmişti. Odanın ortasına kocaman bir yazı masası, masanın önünde de Nikolay'ın koltuğu, huzura kabul edilenler için konulmuş sandalyeler göze çarpıyordu. Nikolay masanın arkasında oturuyordu. Sırtında siyah bir redingot vardı ama apoletlerini takmamıştı. Yalnız omzunda rütbe işaretleri vardı. Haydi şişkin göbeğini alabildiğine sıkmış, kendisini koltuğun arkalığına bırakarak oturuyordu. Donuk, cansız bir bakışla girenleri süzüyordu. Dazlak kafasını, şakaklardan kendi saçlarıyla ustalıkla karıştırılmış bir peruka örtüyordu. Perukanın altından fırlayan iri, kabarık alınlı, beyaz ve uzun yüzü o gün her zamankinden daha soğuktu. Hep donuk duran gözlerinin feri sönmüştü sanki. Yukarı kıvrık bıyıklarının altında kısık dudakları, yüksek yakasının üstüne taşan yeni tıraş olmuş sosis biçimli favorileri, dolgun yanakları, yakanın içinde ezilen çenesi, Çar'ın yüzüne bir hoşnutsuzluk, hatta öfke ifadesi veriyordu. Öfkesi yorgunluktan ileri geliyordu. Üzerinde bir gece önce gittiği maskeli bolanın yorgunluğu vardı. Nikolay her zamanki gibi tepesi kuşlu muhafız alayı miğferiyle kendisini beğenmiş, iri gövdesinden ürkerek çekilen halkın arasında dolaşırken bir önceki baloda rastladığı maskeli kadını görmüştü. Kadın geçen sefer teninin beyazlığı, vücut hatlarının güzelliği, sesinin tatlılığıyla ihtiyarın şehvetini iyice kamçıladıktan sonra bir dahaki maskeli baloda buluşmaya söz vererek kaçmıştı. Dünkü baloda aynı maskeli kadın yeniden yanına sokulunca Nikolay onu bırakmamış, seçtiği kadınlarla baş başa kalabilmek için hep hazır bulunan locaya götürmüştü. Hiç konuşmadan locanın kapısına kadar yürümüşlerdi. Nikolay dört bir yana bakarak uşaklardan birini aramış bulamamıştı. Locanın kapısını asık suratla iterek yanındaki maskeli kadına yol verdi. Kadın "İlya Kuelkuin" diyerek kapıda durdu. Dipnot biri var. Loca gerçekten boş değildi. Kadife bir kanepe üstünde birbirine sokulmuş bir subayla genç, sarışın, kıvırcık saçlı çok güzel bir kadın oturuyordu. Kadın domino giymiş, maskesini çıkarmıştı. Öfkesinden burnundan soluyarak dimdik duran Nikolay'ı görünce hemen maskesini taktı. Korkudan taş kesilen subay yuvalarından fırlamış gözlerini Çar'a dikmiş bakıyordu. Nikolay insanlarda dehşet uyandırmaya alışkın olduğu halde gene de her seferinde bundan zevk alırdı. Bazen böyle korkudan şaşırıp kalan kimselerle tatlılıkla konuşarak zıt bir davranışla onları büsbütün şaşırtmaktan da hoşlanırdı. Bu sefer de öyle yaptı. Dehşetten dona kalmış subaya, "Delikanlı, sen benden gençsin, bana yerini verebilirsin" diye takıldı. Subay ayağa fırladı, renkten renge girerek sırtını kamburlaştırıp sevgilisinin peşinden kös kös locadan çıktı. Nikolay yanındaki kadınla baş başa kaldı. Maskeli kadın İsveçli bir mürebbiyenin kızıydı. 20 yaşında çok güzel bir kızdı. Kızcağız daha çocukluğundan beri Nikolay'ın resimlerine baka baka ona tapınırcasına aşık olmuştu. Dikkatini çekmek için her şeyi göze almıştı, sonunda da başarmıştı. Söylediğine göre bundan başka bir şey istemiyordu. Nikolay kızı kadınlarla görüştüğü her zamanki yere götürmüş, bir saatten çok onunla kalmıştı. O gece saraya, odasına dönüp sert yatağına yatarak Napolyon'un şapkası kadar ünlü saydığı peleriniyle örtündükten sonra uzun süre uyuyamadı. Kah kızcağızın korku, heyecan dolu beyaz yüzü, kah eski sevgilisi saraylı Nelidova'nın güçlü, tombul omuzları gözünün önüne geliyor, ikisinin arasında karşılaştırmalar yapıyordu. Evli bir adam için böyle bir maceranın uygunsuzluğu aklının köşesinden geçmiyordu. Birisi bu yüzden onu ayıplasa şaşardı. Gerektiği gibi davrandığından emin olduğu halde içinde hiç de hoş olmayan bir duygu vardı. Bu duyguyu bastırmak için ona öteden beri ferahlık veren şeyi ne büyük bir adam olduğunu düşünmeye başladı. O gece geç uyuduğu halde sabahleyin her zamanki gibi 8'den önce kalkmıştı. Yıkandıktan sonra iri vücudunu buzla ovdurmuş, sonra sabah duasını yapmıştı. Küçük yaştan itibaren adet edindiği gibi ilahi ana, tanrıma inanırım, göklerdeki babamız dualarını kelimelerin anlamına önem vermeden okumuş, sarayın küçük kapısından sırtında kaput, başında kasketle rıhtıma çıkmıştı. Rıhtımın ortasında kendisi gibi iri yarı üniformalı bir hukuk öğrencisine rastlamıştı. Özgür fikirli olduğundan sevmediği okulun formasını görünce kaşlarını çatmıştı. Yalnız öğrencinin uzun boyu, kusursuz saygı duruşu, selam verirken dirseğini dümdüz tutuşu hoşnutsuzluğunu azalttı. "Adın ne?" diye sordu. "Polosatov efendimiz." "Aferin." Öğrenci eli kasketinde hazır ol vaziyetinde durmaya devam etti. Nikolay karşısında duruyordu. "Asker olmak ister misin?" "Hayır efendimiz, budala." Nikolay geriye dönerek yoluna devam etti. Hem yürüyor hem ilk aklına gelen sözleri yüksek sesle sıralıyordu. "Kopervein, Kopervein!" diye bir akşam önceki kızın soyadını birkaç defa tekrarladı. "Kötü, kötü!" diye mırıldanıyor, içindeki duyguları bastırmaya çalışıyordu. Kendi kendine, "Ya ben olmasam Rusya'nın hali nice olurdu?" dedi. "Hem yalnız Rusya değil, bütün Avrupa ne yapardı bensiz?" Kaynı 4. Frederick'in beceriksizliğini, dar kafalılığını hatırlayarak kafasını salladı. Nikolay saray kapısına dönerken yengesi Prenses Elena Pavlovna'nın kırmızı elbise giymiş uşağıyla arabasını gördü. Araba sarayın Saltıkov kapısında durdu. Çar Nikolay Pavlovich'e göre yengesi yalnız genel kültürle şiir konularından söz açmakla yetinmeyen, yönetim işlerinden anladığını, ülkeyi Çar Nikolay'dan daha iyi yönetebileceğini sanan kafasız insanlardan biriydi. Böyle insanları yok etmeye çalıştıkça yerden bitmiş gibi fışkırıyorlardı. Nikolay geçenlerde ölen kardeşi Mihail Pavlovich'i hatırladı. İçini keder, huzursuzluk kapladı. Hüzünle gene dilinin ucuna gelen sözleri mırıldanmaya başladı. Mırıltılarını ancak saraya girince kesti. Odasında ayna karşısında favorilerini, şakaklarındaki saçlarla tepesindeki perukayı düzelttikten sonra doğruca çalışma odasına gitti. Raporları, gelenleri kabul edecekti. Çar önce Çernişev'i kabul etti. Çernişev daha içeri girer girmez Nikolay'ın yüzündeki ifadeden, daha önemlisi gözlerinden hiç de keyifli olmadığını anlamıştı. Çernişev'in Çar'a sunacağı evrak arasında önce Levazım Müdürlüğü'ndeki memurların hırsızlık ettiklerine dair bir rapor vardı. Sonra Prusya sınırındaki orduların yerlerini değiştirmeleri işi geliyordu. Daha sonra yeni yılda ödül verilmesi gereken kimselerin listesine adları yazılmamış, unutulmuş olanların durumunu belirten bir yazı vardı. Sonra Vorontzov'un Hacı Murat'ın Rusların tarafına geçtiğine ilişkin yazdığı bildiri geliyordu. En sonunda da tıp fakültesindeki bir öğrencinin, profesörlerden birinin hayatına kastetmeye kalkıştığına dair çok can sıkıcı bir yazı vardı. Nikolay hiçbir şey söylemeden dudaklarını büzmüş, iri beyaz ellerini önündeki kağıtların üzerinde gezdirerek hırsızlık olayı hakkındaki açıklamayı dinliyordu. Yüzük parmağında yalnız bir altın yüzük vardı. Gözlerini Çernişev'in alnının üzerine gelen saçlarından ayırmıyordu. Nikolay herkesin hırsızlık ettiği kanısındaydı. Biliyordu ki Levazım Müdürlüğü'ndeki memurların cezalandırılması gerekiyordu. Hepsinin askere alınmasını buyuracaktı. Yalnız gene biliyordu ki bu ceza kovulanların yerini alacak olanların aynı şeyi yapmalarına engel olmayacaktı. Onun gözünde hırsızlık etmek zaten memurlara özgü bir şeydi. Kendisinin görevi ise onları cezalandırmaktı. Bu işten her ne kadar bıkmış olsa da ödevini büyük bir titizlikle yerine getiriyordu. "Anlaşılan bizim Rusya'da bir tek namuslu kişi kaldı," dedi. Çernişev hemen o namuslu kalmış tek kişinin Nikolay'ın kendisi olduğunu anladı. Bu sözü pek beğenmediğini belirten bir tavırla gülümsedi. "Öyle olacak efendimiz," dedi. Nikolay masasının üzerindeki kağıdı aldı, sol tarafa koydu. "Bunu burada bırak, kararımı sonra bildiririm," dedi. Ondan sonra Çernişev ödüllerle ve orduların yer değiştirmesiyle ilgili bilgi vermeye başladı. Nikolay ödül verilmesi gerekenlerin listesini gözden geçirdi. Birkaç adı çizdi, sonra kesin bir tavırla sözü uzatmadan Prusya sınırındaki iki tümenin yer değiştirmelerini buyurdu. Nikolay, kaynı Prusya kralının 1848'den sonra ülkesinde meşrutiyet ilanını bir türlü hoş göremiyordu. Bu yüzden gerek mektuplarında gerekse karşı karşıya geldiklerinde ona dostça davrandığı halde Prusya sınırında her ihtimale karşı askeri birlikler bulundurmayı faydalı sayıyordu. Bu kuvvetler Prusya'da bir ayaklanma olursa, Nikolay her yerde ayaklanmalardan korkardı, ileri sürülebilirdi. Kaynının tahtını korumak için sürecekti onları, Avusturya'yı Macarlardan korurken yaptığı gibi. Prusya sınırında askeri birlikler bulunmasını, kralın birliklerinin gücünü arttırmak bakımından da yararlı buluyordu. "Gerçekten ben olmasaydım acaba Rusya ne olurdu?" diye düşündü. Strateji bakımından kabiliyetinin övülmesi Çar'ın pek hoşuna gitti. Çünkü aslında böyle bir özelliği olmadığını biliyordu. İçinden övgülerin daha da arttırılmasını istiyordu. İş bitince "daha başka ne var?" diye sordu. Çernişev Kafkasya'dan kurye geldi diyerek Vorontsov'un Hacı Murat'ın Rusların safına geçtiğine dair yazdıklarını anlatmaya koyuldu. "Nikolay demek öyle ha," dedi. "Güzel bir başlangıç." Çernişev "öyle görünüyor ki efendimizin hazırladıkları tasarı sonunda meyvelerini vermeye başladı," dedi. "Çar, sen bu konuda ne düşünüyorsun?" diye sordu. "Bence efendimizin hazırladıkları tasarıya göre davranıp ağır ağır da olsa ormanların arasından ağaçları kese kese yol açarak oradaki halkın biriktirdiği yiyecekleri yok ede ede adım adım ilerleseydik bütün Kafkasya'yı çoktan elimize geçirmiş olurduk. Hacı Murat'ın bizim tarafımıza geçmiş olmasını ancak şöyle anlıyorum. Herhalde o da artık oralarda tutunmanın mümkün olmadığını anlamıştır." "Nikolay doğru," dedi. "Aslında düşman bölgesine geçilen yerlerdeki yiyecekleri yok ederek ağır ağır akmak General Yermenov'la General Yelyaminov'un bir planıydı. Çar Nikolay'ın eski planına taban tabana zıttı. Ona göre Şamil'in bulunduğu bölge bir hamlede ele geçirilmeli, haydut yuvası dağıtılmalıydı. Yalnız 1845'te Darga seferi bu tasarı üzerine yapılmış, binlerce insanın hayatına kıyılmıştı. O zaman Nikolay ağır ağır ilerleme, ormanları yiyecekleri yok etme planını kendine mal etmişti. Birbiriyle çelişik olan bu iki planın ikisiyle de övünüyordu. Çevresindekilerin gerçeğe aykırı dalkavuklukları Çar'ı öyle bir hale getirmişti ki, sözlerindeki, hareketlerindeki çelişkilerin farkına varmıyor, gerçeğe, mantığa, hatta doğrudan doğruya, sağduyuya aykırı davrandığını anlamıyordu. Tam tersine buyrukları ne kadar saçma, haksız, birbirine zıt olsa da ağzından çıktı mı onun gözünde anlam, doğruluk, uygunluk kazanıyordu. Çernişev Kafkasya üzerindeki rapordan sonra tıp fakültesi cerrahi bölümünden olan öğrencinin suçu üzerindeki raporu okuyunca Nikolay yine kendine özgü bir karar verdi. Sorun şuydu, iki kere imtihanını veremeyen bir tıbbiyeli üçüncü seferde de başarısızlığa uğruyor, hasta denecek kadar sinirli olan öğrenci bunda bir haksızlık görüyor, masadaki neşteri kaptığı gibi kendinden geçmiş bir halde profesörün üzerine atılıyor, adamı birkaç yerinden hafifçe yaralıyor. Nikolay "adı neymiş?" diye sordu. "Bjezovski." "Polonyalı mı?" "Evet efendimiz, Polonyalı, Katolik." Nikolay kaşlarını çattı. Polonyalılara çok kötülük etmişti. Ama bunu bütün Polonyalıların alçak namussuz olduğuna inandığı için yapmıştı. Nikolay hepsini bu gözle görüyor, her birinden yaptığı kötülükler ölçüsünde de nefret ediyordu. "Dur biraz," dedi. Gözlerini kapayarak başını eğdi. Çernişev bu sözü Nikolay'dan birkaç kere işitmişti. Onun söylediğine göre önemli bir karar verirken bir an için kendi kendine, iç alemiyle baş başa kalması gerekliydi. Alacağı karar bir esin gibi içine doğardı. En yerinde, en haklı kararlar vicdanının sesinin ona fısıldadığı kararlardı. Şimdi de tıbbiyeli olayını dinlerken içinde Polonyalılara karşı depreşen nefreti tatmin etmek için çare düşünüyordu. İçindeki ses şöyle bir karar fısıldadı ona. İdam cezasını hak etmiş bu adam. Yalnız Tanrı'ya şükür memleketimizde böyle ceza yok. İdam cezasını da ben getirecek değilim ya. 1000 kişilik sıradan 12 kere geçirilsin Nikolay. Dipnot, Çarlık ordusunca uygulanan ve cezalının kırbaçlı adamlardan oluşan iki sıra arasından geçirilerek dövüldüğü ceza yöntemi kastediliyor. Çevirinin notu. Çar Nikolay raporun kenarına bunu iri harflerle yazdı. Alttaki Nikolay imzasını uzun çizgilerle çevreledi. Nikolay 12 bin sıra dayağının %100 hem de çok ıstıraplı bir ölüm olduğunu biliyordu. En güçlü bir adamı 5000 vuruşla öldürmek mümkündü. Nikolay bu zalim davranışı olağan buluyor, hatta ülkesinde idam cezası yokluğunu düşünerek haz duyuyordu. Tıbbiyeli hakkındaki kararını yazdıktan sonra kağıdı Çernişev'e uzattı. Çernişev okudu, Çar'ın dirayetine saygısını göstermek için başını öne eğdi. Çar, dedi, bütün öğrenciler meydana gönderilsin, cezanın yerine getirildiğini görsünler. Kendi kendine de, ibret alsınlar, şu ihtilalcilik mikrobunu kökünden yok edeceğim diye mırıldandı. Çernişev baş üstüne dedi, kısa bir sessizlikten sonra alnındaki saçları düzeltti. Öyleyse Mihail Semyonovic'e nasıl bir ceza vermemi emredersiniz? Nikolay, benim planıma sıkı sıkıya bağlı kalsınlar. Meskenleri yıkma, Çeçenlerin oturduğu bölgedeki bütün yiyecekleri yok etme. Aynı zamanda Çeçenleri baskınla tedirgin etme. İşte benim planım bundan ibaret dedi. Çernişev, Hacı Murat için bir buyruğunuz var mı diye sordu. Vorontsov onu Kafkasya'da kullanmak istediğini yazıyor ya. Çernişev gözlerini Nikolay'ın gözlerinden kaçırarak, bu biraz tehlikeli olmaz mı diye sordu. Korkarım ki Mihail Semyonovic bu konuda karşısındakine biraz fazla inanıyor. Nikolay Çernişev'in maksadının Vorontsov'un vermiş olduğu buyruğu kötü bir ışık altında göstermek olduğunu fark ederek sert bir tavırla, peki sen onun yerinde olsaydın ne düşünürdün diye sordu. Ben onu Rusya'nın içerilerine göndermenin daha az tehlikeli olacağını düşünürdüm. Nikolay alaylı bir tavırla, sen öyle düşünürdün ya dedi, ama ben Vorontsov'la aynı düşüncedeyim, ona da böylece yazarsın. Çernişev, emredersiniz dedi. Ayağa kalktı, Çar'ı saygıyla selamlayarak ayrıldı. Çernişev'in raporunu verdiği süre boyunca sadece Nikolay'ın sorularına karşılık vermek için bir iki söz söylemiş olan Dolgoruki'yi de selam vererek Çar'ın yanından çıktı. Çernişev'den sonra vedaya gelen Batı Bölgesi Genel Valisi Bibikov huzura alındı. Ortodoksluğu kabul etmek istemeyen Katolik köylülere karşı Bibikov'un uyguladığı kararları beğenen Çar, bütün baş kaldıranların askeri mahkemeye verilmesini buyurdu. Bunun anlamı sıra dayağından geçirmekti. Ayrıca çeşitli bölgelerden birkaç bin köylünün hükümdarların topraklarına bağlanmasını haber veren bir gazetenin baş yazarının da askere gönderilmesi için buyruk verdi. Gerekli gördüğüm için böyle yaptım dedi. Bu konuda kimse laf etmesin. Bibikov, Katolikler hakkında verilen buyruktaki insafsızlığı, devlet topraklarında yaşayan köylüleri çarların toprağına bağlayarak onları köleliğe geçirmekteki haksızlığı gayet iyi anlıyordu. Fakat karşı koyamazdı. Nikolay'ın buyruğunu kabul etmemek, 40 yıllık çalışma sonunda edindiği parlak mevkiyi yitirmek demekti. Çar'ın o zalim, çılgın, adaletsiz buyruğuna karşı kırçıllaşan kara saçlı başını uysallıkla eğdi. Nikolay Bibikov'u yolladıktan sonra ödevini iyi yapmış bir adam kıvancıyla gerindi. Saate bakarak kabul töreni için giyinmeye gitti. Apoletli bir redingot giydi, göğsü nişanlarla, kurdelelerle süslü olarak kabul salonuna yollandı. Orada 100'den fazla üniformalı erkek, omuzları açık, süslü elbiseli kadınlar, belirli yerlerde sıralanmış heyecan içinde onu bekliyorlardı. Nikolay donuk, cansız bir bakışla göğsünü kabartarak bekleyenlere doğru ilerledi. Bütün bu yaltaklanan bakışları üzerinde hissettikçe daha heybetli bir tavır takındı. Tanıdığı yüzlerle karşılaştıkça duruyor, kah Rusça kah Fransızca birkaç kelime söylüyor, karşısındakini soğuk, cansız bakışıyla süzerek verilen karşılıkları dinliyordu. Yılbaşı kutlamalarını kabul ettikten sonra kiliseye gitti. Orada Tanrı elçileri de tıpkı öteki insanlar gibi Nikolay'ı selamladılar, ona övgüler yağdırdılar. O bunlardan bıktığı halde hepsini olağan bir hak olarak kabul ediyordu. Her şey böyle olmalıydı işte. Dünyanın bereketi, mutluluğu, her şeyi herkesin ona böyle davranmasına bağlıydı. Bütün bu hayhuydan yorulduğu halde gene de yardımını esirgememek büyüklüğünü gösteriyordu. Ayinin sonunda saçlarını iyice taramış heybetli Diyakoz, nice yıllara ilahisini okumaya başladı. Güzel bir kora duayı defalarca tekrarladı. Nikolay bir ara arkaya baktı, orada geniş omuzlu Nelidova'yı gördü. Hayır, Nelidova asla dünkü kızla karşılaştırılamazdı. Çar kiliseden çıktıktan sonra imparatoriçenin yanına gitti, çocuklarıyla eşiyle birkaç dakika oyalandı. Sonra Ermitaj'dan geçerek saray nazırı Volkonski'ye uğradı. Havadan sudan konuşurlarken bir ara dün tanıştığı kızın annesine kendi ödeneğinden ömür boyu aylık bağlanmasını buyurdu. Oradan da çıktıktan sonra arabasına binip her günkü gezintiye çıktı. O gün Pompei salonunda yemek yenilecekti. Çar'ın küçük oğulları Nikolay ile Mihail dışında Baron Liven, Kont Rzewuski, Prens Dolgoruki, Prusya elçisi bir de Prusya kralının yaveri yemeğe davetliydiler. Prusya elçisiyle Baron Liven imparatorla imparatoriçe gelmeden önce Polonya'dan gelen kaygı verici haberler üzerine konuşuyorlardı. La Polonia et la Cocos sont les deux quatuores de la Russie. Il nous faut 100,000 hommes à peu près dans chacun de ces pays. Dipnot, Polonya ile Kafkasya, Rusya sınırı olan iki ülkedir. Bu iki ülkede en az 100,000 adamımız olmalı. Elçi yapmacık bir şaşkınlıkla sordu. Vous dites la Polonia? Oh oui, c'était un coup de maître de Metternich de nous en avoir les élèves embras. Dipnot, Polonya mı dediniz? Aa evet, bunları Metternich'in kurnazlığı bizim başımıza bela olarak bıraktı. Bu sırada salona başı sürekli hafif hafif titreyen, dudaklarında da gülümseyişi hiç eksik olmayan Çariçe girdi. Arkasından da Nikolay geliyordu. Nikolay sofrada davetlilere Hacı Murat'ın Rusların tarafına geçtiğini anlattı. Verdiği buyruklar üzerine ormanların kesildiğini, dağlıların da sıkıştırılacağını söyledi. Kafkasya'daki savaşın böylece hemen sona ereceğini ileri sürüyordu. Daha o sabah aralarında Nikolay'ın kendisini bir strateji uzmanı olarak gördüğünden söz etmiş olan elçi ile Prusyalı yaver gizlice bakıştılar. Bunun üzerine elçi hemen Nikolay'ın stratejiden ne kadar iyi anladığını gösteren bu planı övmeye başladı. Öve öve bitiremiyordu. Yemekten sonra Nikolay baleye gitti. Kısacık bale elbiselerinin içinde önünden geçit yapan yüzlerce yarı çıplak genç kadın arasından birini beğendi. Başlarını çağırarak teşekkür etti. Kadına pırlantalı bir yüzük hediye etmesini buyurdu. Ertesi gün kendisine gene raporla gelen savunma bakanına Vorontsov'a ulaştırılmak üzere verdiği buyruğu tekrarladı. Hacı Murat'ın Rusların tarafına geçmesinden sonra Rus birlikleri Çeçenlerin oturdukları bölgelerdeki dağlıları rahat bırakmayacak, sınır karakollarının sayısını arttıracak, düşmanı her yandan iyice kıstıracaklardı. Çernişev Vorontsov'a bütün bunları bildiren bir mektup yazdı. Başka bir kurye de gene atları çatlatırcasına bir hızla sürerek arabacıları döve döve mektubu Tiflis'e götürdü. 7. Ayrımın Sonu. Sayfa 134.